Basketbol Severler Europods'un özel bölümüyle karşınızdayız. Bu özel bölümümüzde Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde finale kadar çıkan Pınar Karşıyaka'nın performansını değerlendireceğiz. Buğra hoş geldin.
Merhaba Pelin, hoş bulduk.
Evet, bu Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne 5 Türk takımı katılmıştı. Bunlardan en yukarıya kadar giden, final oynayan Pınar Karşıyaka oldu. Şimdi grup aşamaları ilk başladığında finale kadar giden takımın Pınar Karşıyaka olabileceğini öngörmüş müydün?
Şimdi öncelikle Pınar Karşıyaka'yı tebrik ederek başlayalım. Sonuç ne olursa olsun finalde, hani finale kadar geldi. Zaten hani tek maçlı sistemde final kazanılır kaybedilir, o çok önemli değil. Buraları oynamak önemli.
Kesinlikle.
Sürekli olmak önemli. Şimdi sorduğun soruya da gelirsek, yani 5 tane takımımız katılmıştı zaten. Bayağı yüksek bir katılım vardı Türkiye'den FIBA'nın düzenlediği turnuvaya. Öncelikle burada Darüşşafaka eski gücünde olmadığı için onları bir kenara bırakmıştım. Galatasaray da hakeza öyle. Hani onların aşırı ilerleyeceğini düşünmüyordum. Onlar zaten ilk grup aşamalarında veda ettiler. Bu öngörümü hani şey çıkarmadılar zaten, yabana çıkarmadılar. Tofaş'la Telekom'u da şöyle değerlendirebilirim hani kısaca. Tofaş'ın da kadrosu yani ne kadar iyi olsa da bir miktar kısıtlıydı Pınar Karşıyaka ve Telekom'a göre. Ya Pınar Karşıyaka'nın özellikle kadrosu oturmuştu. Birlikte oynamaya alışkın oyuncular vardı. Telekom da yaptığı transferlerle ve elinde bulundurduğu oyuncularla biraz da para harcayarak güzel bir takım kurmuştu. Orada Telekom özelinde söyleyebileceğim, Michael Errey'in sezon ortasında ayrılarak CSKA'ya gitmesi, oradaki potu altındaki boşluğu Kızıl Yıldız'dan bir oyuncuyla doldurmak istediler. Aslında tanıdığım biri de şu an aklıma gelmiyor. Hani açıp bakmak da istemiyorum şimdi. O yüzden hani şey, bir siyahi oyuncuyla doldurdular Michael Errey'in yerine. O da çok fazla verim veremedi benim izlediğim Telekom maçlarında. Onun dışında kalarak söylersek eğer, ben Telekom'un hani bir tık daha ileriye gidebileceği kanaatindeydim Karşıyaka'ya göre. Fakat o takım dinamiklerinin tam oturmaması, işte potu altında erikten sonra yapılan transferin tutmaması gibi etkenler, biraz da Telekom'un daha yeni bir takım olmasıyla o öngörüm gerçekleşmedi. Ne Karşıyaka'nın da finale gideceğine hani söylemek sezon başında biraz şey olur, tahmin etmek güç yani. Organizasyonun yapısına baktığımızda işte iki grup oynuyorsun. İlk gruplar, playofflar, sonra da sekizli final. Sekizli final tek maçlı eliminasyon. Biz Euroleague'de bahsediyoruz, hani dörtlü final var, ne olacağı belli olmaz. Sürekli sürprizlerin olabileceği bir yer. Burada 8'li final var. Her türlü sürprize açık tek maçlar, ama 8'li finale kalma ihtimalini Karşıyaka'nın her zaman göz önünde bulunduruyordum. Yani oraya kadar gelebileceğini az çok tahmin ediyordum. Elense sürpriz olurdu yani 8'li finallerden önce Karşıyaka. Aynı Telekom'da olduğu gibi. Yani Telekom'un bence elenmesi sürpriz oldu 8'li finaller öncesinde.
Peki, teşekkürler. O zaman ikinci sorum, şimdi ilk gruplarda iki maç kaybetti Türk Telekom'dan bahsedince az önce Pınar Karşıyaka. Bu ikisini de Bros Basket'e kaybetti. Grubu da ikinci tamamladı. Bu ilk gruplardaki performansını nasıl değerlendiriyorsun?
Şimdi Karşıyaka'nın ilk gruplarda oynadığı takımlara baktığımızda zaten kaybetmesi normal yani. Broze, Basket, Bamberk'e. Çünkü grubun bence en iyi takımı Bamberk'ti. Yani eski, ne kadar eski tadı olmasa da Bamberk'in. Karşıyaka'yı zorlayabilecek bir takımdı grupta. Onun sıkıntısını yaşadı Karşıyaka Bamberk'e karşı. Hani kadrosuna baktığımız zaman Bamberk'in öyle çok bilindik isimler artık eskisi kadar yok. Biliyorsun Bamberk bayağı bir dönem Euroleague'de mücadele etti. Hatta Andrea Trinchieri'yi bu Euroleague sahnesini tanıtan takımlardan bir tanesidir. Onlara ilk maçta Almanya'da bir sayı farkla mağlup oldu Karşıyaka. Onu belki kazansaydı eğer, gruptan lider çıkma şansı da vardı Karşıyaka'nın. Hemen onun akabinde Bamberk'le evinde oynaması, hani o Bamberg'e karşı biraz kırılganlığını oraya da yansıttı. 6 sayıyla da evinde kaybetti Karşıyaka. Ama sonuç olarak gruptan çıktı ikinci sırada. Hani bu çok kötü bir sonuç değildi Karşıyaka açısından. Birinci çıkmakla ikinci çıkmak bence aşırı fark etmedi. Yani bu FIBA'nın hani bu organizasyondaki grup aşaması için söylüyorum. Hani bir ile iki çıkmak yani çok talihsiz bir gruba denk düşmediğiniz sürece sizi etkileyecek bir durum değil bence. O yüzden yani ikinci çıkmakta da bir sorun yoktu. Zaten Bamberg bu gruptan lider çıkmasına rağmen sonralarda elendi. Bence Karşıyaka'nın performansı hani ligi de göz önünde bulundurduğumuzda Türkiye Ligi'ni de sanırım yukarılarda bitirdi Karşıyaka. Yani iki tarafta mücadele ettiler. Onun da etkisiyle yani buradan gruptan en azından ilk turda elenmeden rahatça çıkması bayağı bir başarıydı. Şöyle söyleyeyim, Karşıyaka'nın kadrosu şimdi baktığımızda hani finale kadar gelince herkes böyle bir etkileniyor işte. Bakıyorsun işte Sekenri var diyorsun, Amat Embaya, Raymar Morgan, işte Tony Taylor'lar falan, ama aslında Karşıyaka'nın rotasyonu geniş ama kadro derinliği bence dar. Hani yani Mahir Ağa oyuna girmek zorunda kaldı final maçında, işte Semih Erden giriyor Raymar Morgan'ın yerine, Nusret Yıldırım bile süreler aldı. Hani şöyle söyleyeyim, tam anlatabildim mi bilmiyorum. Aslında 12 oyuncusunu falan kullanmaya çalışıyor Ufuk Sarıca. Bunu da yapmak zorunda bence elindeki kadroyla, ama 12 oyuncunun yeteneklerinin sınırlı olanlar var içinde yani. Hani Karşıyaka'yı o zorlayan zaten o oldu. Birazdan bahsedeceğiz bence bu final yoluna giderken ve finalde yaşananlarla ilgili. Onu da düşündüğümüzde hani Türkiye Ligi ile burayı beraber getirip buradan gruptan ikinci çıkması gayet normaldi. Bilbao'yu geride bıraktılar. Bologna'yı geride bıraktılar grupta. Ondan sonra geldik galiba şeye,
Playoff
playoff
gruplarına, evet.
gruplarına.
Şimdi hatırlayalım, playoff gruplarında Pınar Karşıyaka Tofaş'la birlikte I grubundaydı. Bu gruptan yine ikinci çıktı. Ve 3 maç kaybetti toplam bu grupta. Ya, sence sürekli ikinci olması da oyunlarındaki dominasyon eksikliğinin mi bir rolü var? Yoksa turnuvanın senin de az önce bahsettiğin kapsamlı, böyle çoklu gruplu yapısı mı?
Ya şimdi şöyle söyleyeyim sana, ha ikisinin de etkisi var. Çoklu grup yapısı da çok hani şey yaptı yani, aşırı karmaşık ilerledi çünkü bu turnuva. Bence biraz FIBA'nın buradaki takım sayısını azaltması lazım ama onlar da şöyle düşünüyorlar. Euroleague'e bir rekabet yaratmak istedikleri için hani Euroleague altında Euro Cup. Bunlardan kimi koparıp kendi safımıza çekersek kârdır hesabıyla sayıyı yüksek tutuyorlar. O yüzden de hani şu aşamada bu takımların azalacağını, bu grup ve maç sayısının düşeceğini zannetmiyorum. Ama bunun Karşıyaka'yı yorduğu da aşikardı yani. Hani iki grup oynamak üst üste, ligde de devam etti yüksek tempoda Karşıyaka. Dediğim gibi kadro yani 12 oyuncudan faydalanıyor fakat aldığı verim açısından yani 5-4-5 oyuncuya bağlı bir kadro Karşıyaka. Bunun sonucunda da burada mağlubiyetler alması çok normaldi ama bence 3 mağlubiyet biraz fazla oldu bu grupta. Hani biraz şansını riske attı çünkü. Birincisiyle yaptığı mücadelelerde kendisi Karşıyaka'nın ikinci maçı farklı kazanmasa grupta ya şeyde Brindisi Karşıyaka'nın üstünde bitirme ihtimali vardı. Çünkü ilk maçta Kasa Brindisi'ye 83-79 mağlup olmuştu Karşıyaka. Yani ilk maçta Kasa Brindisi'ye 4 sayıyla kaybetmişti Karşıyaka. Eğer ikinci maçta 107-88 gibi farklı ya da en azından 4 sayının üstündeki farklarla kazanmasaydı Karşıyaka, birincisi Karşıyaka'nın üstünde bitirecekti playoff gruplarını ve Karşıyaka burada veda etmiş olacaktı aslında. O yüzden bence hani bir 3 mağlubiyet Karşıyaka'ya burada yakışmadı. Özellikle Hapoel Holon 8'li finale kalmış bir takım Hapoel Holon. Orada çeyrek finalde elendiler Burgos'a. Ama şöyle yani ben Hapoel Holon'u da az çok bildiğim bir takım. Karşıyaka'nın bence oyun dinamiklerinin altında bir takım Hapoel Holon. Daha zayıf bir takım yani. grupta Hapoel Holon'u en azından zorlaması lazımdı Pınar Karşıyaka'nın. Biraz hani orada düşük kaldığını düşünüyorum performansının. İşte sorguladığım zamanlar zaten oydu Karşıyaka'nın hani 8'li finale kalıp kalmama ihtimalini. Hatta orada da birkaç maçını izledim. Şimdi şöyle söyleyeyim, Karşıyaka'nın bütün maçlarını izledim desem yalan olur ama birçoğunu izledim. Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne katılan takımlardan, Türk takımlarından en çok Karşıyaka izledim. 8'li finallerin hepsini izledik. Playoff'ların neredeyse yarısından çoğunu izledik ama hani benim biraz umutsuzluğa şey yapmıştı Karşıyaka. Özellikle Karşıyaka aslında iyi şut atabilecek potansiyele sahip bir takım. Fakat dış şutlarda çok zorlandığını görüyorum. Net bir atıcısı olmadığı için Sekhenri haricinde. O yüzden hani iyi attığı zaman iyi Karşıyaka ama kaçırdığı zaman, böyle oyun sıkıştığı zaman dışarıya açıp topu keskin bir şutörle gönderemediği için üçlükleri, içeriye doğru savunması kapanan takımlara karşı çok zorlandı. Bunu playoff gruplarında gördük yani Karşıyaka'nın özellikle. Ama her şeye rağmen bir şekilde birincisinin önünde bitirdi. Hapoel Holon'un arkasında yine 8'li finale katılmaya hak kazandı Karşıyaka. Yani 8'li finale giderken bence orada en büyük etki, eksik dış şutlarıydı Karşıyaka'nın. Çünkü savunması iyiydi. Bunlar Karşıyaka bence bu ligin en iyi savunma yapan takımlarından bir tanesi.
Evet, katılıyorum.
Yani bu lig şöyle bir durum var. Hani Karşıyaka özelinde değil ama maalesef hakikaten Euro Lig'in de bence Euro Cup'ın da altında kalitede oynanan bir lig. Biraz eski tarz basketbola da imkan veriyor. İşte birebirlere, ondan sonra alan savunmalarına, işte şeylere, ikili oyunlara tepeden. Bunları özellikle Karşıyaka iyi yaparken, yani dış şutta eksik kalması, bu modern basketbolun getirisindeki çok önemli dış şut unsuru. Hani Raymar Morgan olmayınca özellikle 5 numaradan ya da işte 4 numara civarlarından çok dış şut katkısı bulamaması Karşıyaka'nın, onun canını sıkan noktalardan biriydi. Ve hani faul problemi yaşadığında Amat Mbaye olur, Raymar Morgan olur, işte Tony Taylor olur, Sekenre olur. Bu tarz oyuncuları, işte arada Metecan Birsen'i sayabiliriz. Bunlardan birkaçı gününde olmadığında ya da problem yaşadığında Karşıyaka'nın oyunun düşüklüğü gözümüze çarpmıştı. Ama bunun dışında bence zaten bu ligin en efektif takımlarından biriydi Karşıyaka. Eksikleri bunlar olmasına rağmen.
Peki, o zaman 8'li finale geçelim. 8'li finalin ilk maçında Nimruk ile karşılaştı Pınar Karşıyaka. Sence bu bir avantaj mıydı kendisi açısından, dezavantaj mıydı?
Ya şimdi 8'li finallere geldiğimiz zaman Karşıyaka için bence hani gelebilecek takımlardan, kendi grubundan olduğu için farklı şeyden gidiyordu, koldan gidiyordu. Hani Hapoel Holon'u bence tekrar karşılaşsalar mağlup ederdi Pınar Karşıyaka. Ama onun dışında ev sahibi Nizhny Novgorod veya işte Zaragoza'nın ilk turdan gelmesindense Chesnyburg'un gelmesi bence avantajdı. Çünkü Chesnyburg yüksek skor atabilen bir takım olmasına rağmen bu diğer saydığım takımlar arasında bence kadro kalitesi en düşük, sınırlı takımdı. Zaten Çek ekibinin hani öyle bir şey iddiası da yoktu. İşte biz büyük bütçeler harcadık, böyle bir takım kurduk falan. Ama şöyle de bir dezavantaj yaşayabilirdi Karşıyaka. Chesnyburg bu ligde sayabileceğim 5-6 tane takım gibi oynayan takımlardan, yani takım dinamikleri çok yüksek. Zaten onları da buraya getiren o olmuştu. Hani böyle yıldızsız kadrolarına rağmen. Ama şöyle, Karşıyaka'nın tam oyun tarzına denk bir takımdı yani. O yüzden güzel mücadele oldu. Karşıyaka Nimburg'u bence zorlanmadan hani mağlup etmiş oldu. Bayağı da farklıydı zaten. Hani şöyle nasıl anlatayım? İki aynı benzer oyunu oynayan takım. Tabii ki Karşıyaka çok daha üstün ama yani mücadeleyle, savunmayla ve hızlı hücuma çıkıp yüksek skor atabilen iki takım mücadelesinde Karşıyaka'nın kadro kalitesi Nimburg'u yendi. O yüzden biraz avantajınaydı. Mesela şimdi San Pablo Burgos finalinde konuşacağız ya da Zaragoza'ya karşı müthiş bir maç oynadı Karşıyaka. Zorlandı ama buna rağmen. Veya işte Hapoel Holon, Broza Baskets, bunlara sıkıntı çekmesi Karşıyaka'nın, ters gelen oyun yapıları vardı bu takımların, saydığımız takımların Karşıyaka'ya. Nimburg bunlardan ziyade Karşıyaka'nın oyununa gayet uygun bir takımdı. O yüzden de farklı kazandı Karşıyaka. Baktığımız zaman Nymburk'ta Hayden Dalton potu altındaki 4 numaralı oyuncuları, yani 4 numara pozisyonunda oynayan oyuncuları iyi yüksek skor üretti 14 sayıyla. Onun dışında Hurban, Zimmerman ve Harding onu izlediler yani skor konusunda. Diğer yani 3-4 oyuncu üstünde kaldı skor. Onlar da zaten 13-14 sayıları geçemediler Nymburk'ta Karşıyaka'nın etkili savunmasına karşı. Böyle olunca da 73 sayıda kaldı Nymburk takımı. Karşıyaka'ya baktığımızda o maçta Raymar Morgan çok etkili oynadı. Amatemba'ya, Sekenri. Bunlar zaten oynadığı zaman Karşıyaka'yı durdurabilecek takım sayısı çok az. Hatta belki de hiç yok bu ligde. Şöyle düşün. Hepsi beraber oynadığında işte bunlara bir de Tony Taylor, DJ Kennedy falan eklendiğinde ya da işte Metecan Birsen, Onur Akbitim'in enerjisi işte pota altından yine Semih Erdem bazen katkı veriyor. Onlar da böyle hani formda eklendiğinde Karşıyaka'yı durdurabilecek takım sayısı çok az veya yok neredeyse bu ligde. Biraz Nymburk maçı yüksek konsantrasyonuyla da Karşıyaka'nın hani 8'li finale geldik artık bir hata yapmamalıyızla bayağı yüksek konsantrasyonla çıktığı maçta neredeyse Nymburk'a hiç şans tanımadan kazandı Karşıyaka. Ondan sonra yarı final maçında Zaragoza ile karşılaşmaya hak kazandı.
Evet, bence de sen de zaten bunu belirttin. Bence de çok müthiş bir basketbolla elediler Zaragoza'yı. Genel olarak nasıl bir maçtı bu? Pınar Karşıyaka'nın performansı nasıldı?
Ya şimdi genel olarak zaten çok kritik bir maç. Önce finale giden takımın belli olacağı bir maçtı. Hani daha ne kadar önemli olabilir yani. Burada Zaragoza, Nymburk kadar şey bir takım değil. Hani düşük bütçeli ve böyle kısıtlı imkanlarla buraya gelmiş bir takım değil. Bir kere ABC takımı
Daha zorlu bir
Zaragoza.
takım, evet.
Hani ABC liginde oynayan bir takım. Hani düşün yani bizim Pınar Karşıyaka'mız nasıl Türkiye liginde oynuyorsa, Türkiye liginin kalitesine baktığımızda hani Çek ligiyle vesaireyle kıyaslarsan Avrupa'nın en iyi 2-3 liginden biri olan İspanya liginde oynayan bir takım Zaragoza. Zaten 8'li finaldeki İspanyol takımı ağırlığını da görünce bunu
Evet.
anlamak hani güç değil yani ne kadar kaliteli olduklarını. Onların daha çok zorlayacağı çok belliydi Pınar Karşıyaka'yı. Pınar Karşıyaka yalnız muhteşem bir oyun oynadı burada. Hani 79 sayıydı ama savunmada belki de kusursuza yakın oynadı. Zaragoza'yı çünkü öyle yani 60-65 sayılarda tutmak da kolay olmayacaktı. Yani 79'da tutması bile iyiydi Pınar Karşıyaka açısından. Burada özel bir performans izledik. Bütün basketbol severler herhalde o gün böyle bir hayran kaldılar Sekenri'ye.
Evet,
7'de 7
kesinlikle.
üçlük. Karşıyaka'nın hani o 3 sayı çizgisinin dışından kötü performansını Sekenri birden aldı yukarılara çıkardı. Herkesi umutlandırdı yani Karşıyaka da üçlük atabiliyor dedirtti. Ama final maçında Sekenri'yi ortada görmedik. Onu da konuşacağız birazdan
Evet, maalesef.
maalesef. Yani burada onun müthiş bir performansı vardı. Yine Amatemba'ya zaten bu takımda benim en sevdiğim oyuncu. Çünkü 2-3 oynayabiliyor, skor üretebiliyor, savunma yapıyor, her şeyi yapıyor, rebound alıyor. Onun bu 8'li finalde iyi oynadığı maçlardan biriydi yine bu. Çeyrek finalde de çok iyi oynamıştı. O eşlik etti. Yine Raymar Morgan klasik potu altında, o da Karşıyaka'nın bence en önemli oyuncusu. Neden dersen hani ondan da bahsedelim biraz. Ya ben hani şey diyorum Amatemba'ya çok önemli bir oyuncu işte her şeyi yapıyor. Sekenri öyle, Tony Taylor öyle karşıya koyuyor. Yalnız Raymar Morgan yeri doldurulamayan adamı karşıya koyuyor. Çünkü 5 numarada Semih Erdem var. Arkasında Semih Erdem ne kadar kariyeri yüksek bir oyuncu biliyorsun. Milli takımımızdan NBA'ye kadar yükselmiş bir oyuncu ama artık yaşının ilerlemesiyle
Evet,
performansının bir
kesinlikle.
düşüklüğü var. Arkasında Mahir Ağa, o da elinden geleni yapan bir isim Mahir ama yani belli bir kapasitede olduğu aşikar. Karşıyaka'nın oyununda da zorunda kalmadıkça Ufuk Sarıcı onu yani ilk opsiyon olarak tercih etmiyor. O yüzden hani Raymar Morgan bu takımın pota altında skor üretebilen neredeyse tek adam 5 numarada. O yüzden onun oyunda kalması çok önemli. Karşıyaka sert bir oyun oynuyor. Fauller de alıyor Raymar Morgan. onu efektif kullanmak zorunda kalıyor karşıya. Hani dinlendiriyor, alıyor işte faul yapıyor, kenara alıyor. Çok fazla süre alamıyor işte 20 dakika civarlarında oynayabiliyor 25 dakika Raymar Morgan. Ettiği mücadeleden ve aldığı faullerden dolayı. O yüzden hani en önemli adam o. Karşı yakın pozisyonu dolmadığı için kolay kolay arkasından. Onun da önemli katkıları vardı. Bence final maçında da ayakta kalan birkaç isimden biriydi Raymar Morgan. Onu söyleyeyim. Karşı tarafa baktığımızda da Zaragoza cephesinde Brusino onların önemli oyuncularından. Yine Jakub Bailey iyi performanslar gösterdiler. Elias Harris onlara eşlik etti. Toplam hepsinden gelen skor 59 sayı falandı. Yani onlara da Dallin Ennis'i eklediğinde zaten neredeyse Zaragoza'nın attığı skora denk geliyor.
Evet.
Yani işte onların da problemi şu oldu. Karşı yakanın müthiş savunmasıyla. Tamam, ana rotasyonda 4 tane atıcılarını buldular. Skor ürettikleri oyunculardan istedikleri verim aldılar. Fakat yan parçalardan neredeyse hiç skor üretemediler. Yani 1, 2, 3 sayıdan mesela Robin Benzing, Alman oyuncu. X faktör olabilecek bir oyuncu. San Miguel Rodrigo o X faktör olabilirdi. Hani Zaragoza'nın oyunlarında. Barreiro, işte Süleyman, Raşit Süleyman onu da çok iyi savundu karşı yaka. Bunlar toplamı 10 sayı etti anca hani bu oyuncuların. Bunlardan eğer biraz daha skor katkısı bulsa Zaragoza karşı yakanın işi çok zorlaşacaktı. Ama ben oyunu hani bu ligdeki karşı yakanın oynadığı galiba en iyi oyundu. Zaragoza'ya karşı oynadığı oyun.
Evet, pek çok basketbol sever de böyle değerlendirdi.
Dedim ki yani herkesin işte senin de dediğin gibi herhalde dedim karşı yaka finalde böyle oynarsa yani Burgos falan hikaye olur dedim. Yani karşı yaka yenecek takım yok. Ondan sonra final maçını açtım. Bir hevesle izlemeye başladım ki.
Evet, zaten son sorum da onunla ilgili olacaktı haliyle. Yine bir İspanyol takımı olan San Pablo Burgos'la karşılaştı Pınar Karşıyaka. Burgos geçen senenin şampiyonuydu. Bunu da bir hatırlamamız lazım. Maalesef son toplarda kaybettik. Neden? Yani neyi eksik yaptık? Artılarımız nelerdi Burgos'a karşı? Niye böyle bir final oldu?
Şimdi finale şöyle o şeyden bakalım. Genel bakıştan öncelikle hani taraf taraf değerlendirmeden bir kere neden bu kadar düşük skorlu bir final oldu? Turnuvanın genel kalitesinden bahsetmiştik. Maalesef çok üst düzey değil. Hani elit skorerler olan bir lig değil bu lig. Hal böyle olunca da iki takım da çok gergin başladılar maça. Yani gergin derken kazanma kaybetmenin verdiği gerginlikle.
Final maçlarında aslında alışık
Evet
olduğumuz bir ruh
ama
hali.
şöyle yani bir Euroleague finalinde de aynı böyle başlıyor maçlar. Çoğunda diyeyim yani hepsinde olmasa da ama orada bir yerden sonra bazı şeyler açılıyor, bazı düzenler oturuyor, skor artmaya başlıyor. Ne kadar sert savunma olsa da bunun 2-3 katı daha sert savunmalar görüyoruz orada. Ama atanların da belli bir kalitesi olduğu için yani şimdi insanlar da yanlış anlamasın. Yani ben burada Pınar Karşıyaka kalitesiz, Burgos kalitesiz gibi bir şey söylemek istemiyorum ama yani bir de her şeyi ortada olduğu da bir gerçek var. Yani hani bu ligin kalitesi ne Euro Cup ne Euro Lig'le eşdeğer değil yani. O yüzden de bunu kendi özelinde değerlendirmek için hani bu örneği verdim yani Euro Lig örneğini. Yani orada bir yerden sonra açılıyor bazı şeyler ve işlemeye başlıyor sistem. Burada iki takım da sistemi işletemediler belli bir süre. Kendi adlarını özellikle hücumda. Hadi savunmalar çalıştı. Ama savunmalar çalıştı gibi de göründü biraz. Hücumda istediğini yapamadığı için iki takım da savunmalar ekstra çok iyiymiş gibi göründü. Ben şeye katılmıyorum yani. Herkes yani şunu diyenler de var işte savunma iki takımın savunması da çok iyiydi. Hani hücumda birbirlerine hata yaptırdılar. Yok bence elleri titreyen de çok insan
Evet,
gördüm ben.
şutlar girmedi.
Oyunculardan hani yani iyi savunmalar da vardı ama bence duble böyle olmasının sebebi biraz da hücumda kötü performanslar iki takım açısından da göze çarptı. Şimdi Burgos geçen yılın şampiyonu. Biraz daha tecrübeli bir takım. Hani Karşıyaka'ya göre özellikle final oynama konusunda. Çünkü Karşıyaka FIBA Europa Cup'ta bir finale kalacaktı geçen sezon hatırlarsan. Ama pandemi nedeniyle
Evet.
tam yarı finalde Karşıyaka final iptal oldu. Öyle bir şanssızlığa da uğramıştı Karşıyaka. Hani onun şunu demek istiyorum. Yani Karşıyaka'nın mesela eski takımı olsa Ufuk Sarıcan'ın şampiyon oldu işte Türkiye Ligi'nde. Türkiye Kupası finali falan da oynadı Karşıyaka. O dönemlerde. Yani o takım tabii çok oldu yani üstünden çok zamanlar geçti. Yani o kadrodan bir parça olmadığı için bu takımda final oynama deneyimi çok üst düzeyde olan oyuncular yok Karşıyaka'da açıkçası. San Pablo Burgos burada çok daha avantajlı oldu yani. Hani bu maçın özelinde konuşursak tecrübe bakımından. O da zaten son dakikalarına yansıdı olayın. Şimdi şöyle bakarsak hani son bu 8'li final maçlarına biraz istatistik üzerinden de yaklaştık ya. Final maçında da şöyle bakıyorum ben. Karşıyaka'nın üçlük isabet oranı 19'da 5. Yani %26,3. Burgos'a bakıyorum 26'da 6. Onların da rezalet bir üçlük performansları var. 23 nokta, %23,1 ile. Fakat iki sayılıklarda %44 ile oynuyorlar. Karşıyaka %40,5 ile oynuyor. Yani o 42'de 17 Karşıyaka hücum yapmış. 34'te 15. Bakın Karşıyaka 42 top kullanmış. Burgos sadece 34 top kullanmış. Değil mi? Bu çok önemli bir fark oluşturuyor yani şeyde. Karşıyaka ile Burgos arasında aslında 7 top. 7 top ne demek? Vallahi 7 top aslında 14 sayı. En az 14
En
sayı
az
demek yani.
evet.
Karşıyaka peki bu 14 topta, pardon 7 topta ne kadar fazla sayı üretebilmiş Burgos'tan? Sadece 4 sayı. Yani buradan bir hani 10 sayılık bir top harcamışız yani. Potaya assak da isabet bulamamışız. 2 sayılıklarda. Evet, serbest atışlara baktığımızda burada asıl maçın hani maçta bir sürü dinamik çok etkili olduğu ama çok yakın biten bir maç olduğu için 64-59 gibi 5 sayıyla Karşıyaka 16 serbest atışın sadece 10'unu değerlendirebildi. Şimdi bu kadar kötü bir günde yani üçlüklerin girmiyor, çok fazla ikilik atış bulmana rağmen yüzden düşük. Tamam mı? Sana ama 16 tane faul şansı. Yani 8 faul yapılmış sana potaya giderken. 2 atıştan 16 faul atışı kazanmışsın. Ama bunu neredeyse %50 civarında atmışsın. Yani %60 civarında. Şimdi burada 4 sayı, 3 sayı daha fazla olsa. Hani birkaç tanesi kaçsın tamam. Ama şuradan en azından 16'da 13 çıksa 3 sayı oradan olacak değil mi? Bakıyoruz şimdi Burgos ne kadar atmış? 22'de 16. Onlar da çok iyi değil ama 16 sayı bulmuşlar. Sen 10 sayı bulurken faul çizgisinden. Hem faul çizgisine gitmeyi daha fazla başarmışlar hem de oradan daha yüzdeli atmışlar. Oradan direkt 6 sayı seni ekarte etmişler. Maç zaten 5 sayıyla bitti. Şimdi final bu çok önemli. Neden bundan bahsediyorum? Yani 8'li finalde izledim özellikle. Sadece Pınar Karşıyaka'da değil. Bu turnuvada faul atışlarını
Evet,
atamıyor
kesinlikle.
oyuncular. Yani bu nasıl bir basiretsizliktir Allah aşkına? Yani faul atışı ya. Bunları atman lazım bu seviyelerde. Eğer turnuvanın seviyesi sen FIBA Şampiyonlar Ligi diye bir şey çıkardıysan yani buralarda bu kadar düşük yüzdeli faul atışlarıyla bence olmamalı yani oyuncular. Biraz bunlara dikkat etmeleri lazım. Hani şeye bakıyoruz yine iç saha isabetlerine, saha içi isabetlerine karşı yakın toplamda 61 topta 22
22.
isabet bulabilmiş sadece karşı. Yani
Evet, düşük bir
neredeyse 3
yüzde.
topun birine sokabilmişiz. Yine Burgos'a bakıyoruz. Onlar da aynı. 3 topun birini sokabilmişler. Yani maç o kadar kafa kafaya ki aslında demek istedim. Hani bu kadar kötü oynayan Karşıyaka hani şöyle diyoruz çünkü herkes maçtan sonra baktık işte kötü oynadı Karşıyaka. Şutlar girmiyor ama baktığında Burgos da çok iyi oynamadı zaten.
Evet, tam bir final maçına yakışır bir maç yoktu aslında. İki takım açısından da söylüyorum.
Şöyle mücadele açısından vardı.
Skor olarak
Ama
tabii canım.
kalite açısından yoktu yani. Mücadele üst düzeydi. Zaten belli hani 5 sayıyla bitti, son toplara kaldı ama kalite bir yerlerde oldu. Şunu söylemeye getireceğim. Bu kadar sözü niye söyledim? Maçın sonunda hala Karşıyaka bir şansı vardı. Hatta şans karşıya kadar yanaydı bile diyebilirim son
Hı.
toplara kadar. Böyle kötü oyuna rağmen. Orada Karşıyaka'nın iki tane şut tercihi. Üçlük tercihi. Özellikle Amatemba'ya ondan hiç beklemediğim şekilde. Yani kendisini çok beğeniyorum ben. Yani bu, bence bu seviyeyi de biraz üstüne çıkabilecek de bir oyuncu. Ama
Zaten bu maçta en skorer oynayan da o olmuştu, 17 sayıyla hatırlıyorum.
geldi. Yani o kadar pozisyon kurulabilecek bir set çizilebilecek bir yerde geldi. Erken üçlüğü attı, kaçırdı. Sonrasında tekrar üçlük denedik. Sekenri ile zor bir pozisyonda son topa kaldı zaten. Sonra orada rebound mücadelesinde topu aldık. Ama hatalı yorum oldu. Şimdi orada insanlar diyorlar ki, şimdi bizim yorumcularımız da dahil, İşte hakem faul vardı orada,
Hı.
vermedi. Yani faul bence, yani emin değilim hani var mıydı yok muydu. Ama mesele o değil.
Evet, o olmamalı. Tam ben de onu diyecektim zaten.
Biz orada Sekhenry ile zorlama bir üçlük atmak zorunda kalmamamız lazım yani. Maçı oraya taşımamamız lazım zaten. Şimdi sen maçı izledin benle beraber. San Pablo Burgos adına aleyhine fauller çalınmadı mı ilk yarıda?
Çalındı.
Yani belki bunu dinleyenler diyecekler ki işte siz gidip Burgos'u mu savunuyorsunuz karşı? Yok, ben hakemlerin iyi olmadığını söylüyorum açıkça. Ama hep aynı böyle şeyi gibi olacak da sürekli kendimi tekrar ediyorum. Turnuvanın kalitesi o kadar ortada ki hakemlerin kalitesinden ne bekliyorsunuz yani? Hakemler iki tarafa da aymaz aymaz kararlar verdiler. O kesin yani. İşte çok bakmadılar zaten, hani pozisyonları iyi irdeleyip seçemediler. Ha, bir karar verdiler. Valla ben izlediğim objektif tutumla söyleyeyim. Yarısı Burgos'un işine yaramadı, yarısı Karşıyaka'nın.
Hı.
Biraz Karşıyaka'nınkiler sanki maç sonuna denk gelir gibi oldu ama orada zaten bizim de kötü oyunumuz da biz kendimizi de o cehennemin içine attık yani. Elimiz ayağımız dolaştı. Hakemler zaten doğru düzgün karar veremiyorlar.
Hı.
Biz de onların ekmeğine yağ sürdük yani. Ben burada bir kasıt görmüyorum hakemlerde. Hakemler kötü maç yönetiyorlardı. Kötü yönettiler yani. İlk yarıda Burgos'a verilmeyen topları falan, hani onlar da çıldırdılar belli bir yerde ama Karşıyaka kendi göbeğini kendi keseceği anlarda iyi oynayamadı. Şimdi burası kime yazar? Ya maalesef söylüyorum ki bu takımı şimdi kuran, buralara kadar getiren, Karşıyaka'nın iddialı bir takım olmasını sağlayan Ufuk Sarıca. Ama bu maçta Ufuk Sarıca'ya yazar.
Yani.
Çünkü orada takıma hakim olmak, takıma pozisyon çizmek, yani çizmiştir illa ki de, o çizdiğim pozisyonu hakikaten dikte ederek artık oynatabilmek çok önemli. Yani 2-3 tane kritik topu alelade potaya attık ya biz. Yani potaya savurduk yani. Neden? Bilmiyorum yani artık, ama neden mesela moladan sonra hangisiydi? Amatemba'nın pozisyonu muydu? Ufuk Sarıcan'ın molasında bas bas bağırdı yani topu paylaşın, boşu bulun diye, ama gitti tek topta pas bile vermeden üçlük atmaya çalıştı yani. Neden
Zaten
dinlemedi sence Ufuk Sarıcan'ı?
bu maçta benim gözlemlediğim en büyük problem takım olarak paylaşılmasıydı.
Ha, paylaşılamaması yani topun.
Ya pardon, evet, paylaşılamaması.
Yani işte o neden oldu ben de bilmiyorum. Yani Karşıyaka aslında 17 asist falan ortalamasıyla oynayan bir takım bu ligde.
Hı.
Az değil hani. Ama yani 8'li finalde özellikle şeyi çıkarıyorum yani, Zaragoza maçını. Bence Nimburg maçında da aşırı topu iyi paylaştığımız söylenir. Ama orada bireysel kalitemizle çok iyi işler yaptık. O öz final maçında topu hiç paylaşamadık. Yani hep şey oldu, birebir birilerinin oynamasına, post up'ına ya da birebir yeteneklerine kaldı. Hani oyun. Zaten mağlubiyetimizin ana etkenlerinden biri de bu oldu. Şimdi biraz Burgos açısından değerlendirirsek, hani onlar nasıl kazandılar bize karşı? Aslında karşıya kadar pek bir farklı oyun oynamadı onlar da.
Hı.
Kötü oynadılar hücumda. Savunmada maksimum bizim kadar varlık göster. Maksimum. Bence hatta Karşıyaka bir tık daha iyi savundu yani. Burgos'un çok daha önemli yani skor silahları vardı. Bence Karşıyaka'ya göre. Onları daha iyi durdurduğunu düşünüyorum Karşıyaka'nın.
Hı.
Ama Burgos ne yaptı? Bir tane oyuncu buldu. Vitor Benite. biliyorsun kaptan, yanlış bilmiyorsam Burgos'un.
Hı.
Maçın son çeyreğinde Vitor Benit, hatta ikinci yarısında, ilk yarıda ortalarda görünmeyen Vitor Benit de sayıları attı. Hep hal böyle olunca, böyle düşük skorlu yakın geçen maçta da bir tane atıcı bulduğun zaman maçı sana getiriyor. Yani şöyle söyleyeyim, eşit yaptığını düşün her iki takımın da. Bence öyle oldu. İşte savunma, hücum. Hatta bakıyorsun istatistikler bile aynı, işte %30 saha içiyle oynuyor iki takım da. Bir tane adam burada fark yarattı. Maçı takımına getirdi. Biraz da şans Burgos'un yanında ilerledi. Karşı yakada hatalı birkaç hücumla kendini şey yapınca, ateşe atınca son toplarda, Burgos da o fırsatı iyi değerlendirdi ve maçı kazandı. Aslında olayın kısaca özeti bu. Yani Burgos ne yaptı dersen aynısını yaptı karşıya. Çıktı, mücadele etti. Balta gibi toplar attı. Onlar da hiç etkili olamadılar. Yani bir sürü aslında beklenti olan adam, bir Alex Ranfo'dan iyi katkı aldılar. Mesela onların Ribeiro, bu şey arkadaş var ya, saçlarına sim
Aa,
dökmüş
evet.
altın dişli arkadaş.
Sosyal medyada epeyce dalga konusu
Ha
olmuştu.
yani o falan baya gelecek vadeden oyuncuları onların, ama yıldızları işte Kübalı. Ondan mesela doğru düzgün verim alamadılar bana sorarsan. McFadden'dan fazla verim alamadılar. Kravic'den alamadılar hani o bekledikleri katkıları. İşte Rabaseda hiçbir şey üretemedi 15 dakika oyunda kalıp. Ken Orton doğru düzgün skor üretemedi. Yani bir Alex Ranfo, bir Vitor Benite maçı aldılar. Hatta Vitor Benite tek başına aldı yani. Bizde de Amad Mbaya ve Raymar Morgan bence fena oynamadılar. Metecan bayağı iyi oynadı. Hani
Evet. 10 sayı üretti.
biraz aldığı sürede daha efektif işler de yapabilseydi. Hani keşke daha, yani kapasitesi üstüne çıkması lazımdı ama Metecan'ın. Hani bence full kapasite oynadı, hakkını vermek lazım ama kapasitesi üstüne çıkmalıydı çünkü başka destek yoktu. Yani 3 oyuncumuzun üstüne yıkıldı neredeyse maç. Dediğim gibi yarı finalde 7'de 7 atan Sekenri
Sadece bir sayı.
yani sadece bir sayıyla oynadı. O da faulden. Onu bile 2'de 1 attı yani Sekenri. Tony Taylor fazla varlık gösteremedi. DJ Kennedy keza öyle. Onur Alp enerji vermeye çalıştı ama olmadı. İşte Semih Erden hiçbir varlık gösteremedi. Zaten bir daha hiç oyun almadı onu. Ufuk Sarıca, Mahir Ağa bayağı oynadı. Müthiş enerji koydu Mahir. Ama onun da işte skor kapasitesi çok yukarıda olmadığı için maalesef bizim yani skoru dağıtamadık, topu dağıtamadık senin dediğin gibi. Maalesef kaybettik. Ve çok kazanabilirdik, biliyor musun? Hani o kadar iyi durdurduk ki bence San Pablo Burgos'u. Onlar da hep hiçbir şey üretemediler neredeyse. Sadece atmalıydık. Atamadık ama. Hiç atamadık. Maalesef.
Böyle yol kazaları da olur diyelim tabii ki.
Tabii
Yani
bu
Pınar
kaza finalde
Karşıyaka'nın
olunca biraz
öyle
daha
tabii ki
böyle
ama
üzücü ve kırıcı, yıkıcı oluyor ama konuşmamın başında dediğim, yani buralar tek maç üstünden olan şeyler. Yarın oynasalar belki Pınar Karşıyaka kazanır, rahat kazanır. Bir gün sonra oynasalar Burgos rahat kazanır. Önemli olan buralara gelmeyi kalıcı hale getirmek.
Evet, yani Pınar Karşıyaka'da o açıdan zaten umut vadeden bir takım. Bu ligdeki genel performansıyla bize bunu göstermiş
Ya
oldu.
şöyle söyleyeyim, evet bence de öyle. Yalnız biraz hani hem lig hem burası için birkaç keskin şutör eklemesi yapması lazım takıma karşı yakın. Oyunu açmak adına özellikle.
Evet.
Orası kesin, hani öyle görünüyor yani. Onlar olmadan biraz zorlanır karşı yakın.
Zaten tahmin ediyorum ki değerlendirme yapacaklardır
Ya
onlar da bu
illa ki
konuda.
onlar şimdi bize düşmez. Ben hani izleyici gözüyle söylüyorum ama muhtemelen Karşıyaka Kurmaylar, Ufuk Sarıca falan onlar daha iyi değerlendirip zaten yani gözden geçirirler durumlarını.
Peki, teşekkürler Burak değerlendirmelerin için. Biz bir sonraki bölümümüzde yine EuroLeague'den konuşmaya devam edeceğiz. Final Four öncesi, Final Four'larda acaba ne olur, ne biter? Bunu değerlendireceğimiz bir bölüm çekeceğiz. Sizleri bekliyoruz. Hoşça kalın.
Son bir söz
Tabii.
söyleyeceğim bölümde böyle farklı olarak, yani şey yapmayayım hani kapatmadan, Pınar Karşıyaka'yı bu ya kimse yanlış anlamasın hani böyle eleştirmek babında değil, ben sezonun değerlendirmesini yapmaya çalıştım eksikleriyle, gedikleriyle, işte doğrularıyla, yanlışlarıyla bütün sezonu bir ele almak istedim. Karşıyaka'yı bu her şeye rağmen Yani büyük kutluyorum. Kendilerini tebrik ediyorum. Yani ülke adına ve kendileri adına çok büyük iş yaptılar. Her ne kadar turnuvayı ben çok hani pek beğenmesem de bu FIBA'nın düzenlediği turnuvayı, ya bir seçim, burayı seçmek bir tercihtir. Seçtiğin yerde başarılı olmak çok çok önemlidir. Karşıyaka bunu yaptı. Ülkeye de bir gurur yaşattı. Kendilerini tekrar tebrik edip öyle kapatmak istiyorum.
Peki, evet, ben de tebrik etmiş olayım. Teşekkürler tekrar. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.